Ayrım 6.
Hammurabi yasaları yalnız Mezopotamya'da değil, köleci dünyanın tümünde üretim ilişkilerinin özelliklerine ışık tutar. Babil'de egemen güç küçük ve orta köle sahiplerinden oluşuyordu. Hammurabi yasaları her şeyden önce onların çıkarını koruyordu. Yasa metninin birçok paragrafı doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak köle sahiplerinin çıkarlarını korumaya ayrılmıştı. Bu yasalara göre başkasının kölesini yaralayan ya da hayvanına zarar veren sahibine ödenecek ufak bir para cezası ile cezalandırılıyordu. Bir başkasının kölesinin öldürülmesi halinde suçlu olan ölen kölenin sahibine bir köle veriyordu. Köleler aile durumları hiç hesaba katılmaksızın satılıyor, hiçbir koşula bağlı olmaksızın armağan ediliyor ya da herhangi bir şey karşılığı değiştiriliyor ya da miras konusu oluyorlardı. Köle sahiplerinin mülkiyet hakkına karşı çıkan kimse ağır bir şekilde cezalandırılıyordu. Bir kölenin çalınması ya da kaçan bir köleye yataklık edilmesi ölüm cezası ile cezalandırılıyordu. Her köle kendi sahibini gösteren bir damga taşıyordu. Bu damgayı silecek olan her özgür kişi ağır bir ceza tehdidi altındaydı. Üretim araçlarından yoksun olan köleler en ilkel haklardan da yoksundular. Efendilerinin üretim araçları ve köle el emeği üzerine tam mülkiyetleri köleci üretim ilişkilerinin temelini oluşturuyordu. Kölelerin sürekli fetih savaşlarından sağlanmalarının yanı sıra Babil toplumunun kendisi de kölelerin sağlanabildiği önemli kaynaklardan biriydi. Köleci toplumda egemen olan köle sahibi efendilerin mülkiyetinin yanı sıra küçük köylü ve zanaatçı mülkiyeti de vardı. Babil bu kural için bir istisna değildir. Ama şunu da söylemek gerekir ki özgür köylüler ve zanaatçılar giderek bağımsızlıklarını yitiriyorlar ve köleleşiyorlardı. Babil'in özgür halkı kendi aralarında yurttaşlık haklarından yararlanan yurttaşlar ve yurttaşlık haklarının tümünden yararlanamayan meşkunuler olarak bölünüyorlardı. Yurttaşlık haklarının tümünden yararlanan bir yurttaş sakat bırakıldığı zaman suçlu da aynı şekilde sakat bırakılarak cezalandırılıyordu. Bir muşkenunun sakatlanmasına neden olan ise yalnızca para cezası ödüyordu. Hırsızlık halinde muşkenu kategorisine giren bir insan aynı durumda yurttaşlık haklarından yararlanan bir yurttaşın ödemek zorunda olduğundan birkaç kat fazla para cezası ödüyordu. Yalnız bir kölenin çalınması toplumun temeline karşı bir suikast sayılıyor ve ölüm cezası ile cezalandırılıyordu. Yurttaşlık haklarından yararlanan yurttaşlar da kendi aralarında zenginler ve yoksullar olarak ayrılıyorlardı. Yoksullar yaşamlarını sürdürebilmek için iş avadanlıklarını, parayı ve bunun gibi zenginlerden ödünç almak zorundaydılar. Borçların ödenmemesi halinde eğer borçlu toprağa sahip bulunuyorsa toprağı da dahil olmak üzere mallarına el konuluyordu. Yoksullaşan yurttaş borçları yüzünden köle haline geliyordu. Borçlu hemen her zaman ailesi üyeleri de belirli bir süre için biçimsel olarak köleleşmiş kabul ediliyordu. Ama gerçekte ömrü boyunca köle oluyordu. Kendi yurttaşlarını satın alıp el emeği arayan köle sahiplerine kiralayan yeni bir tip köle tüccarları ortaya çıkıyordu. Köleci devlette topluluğun rolü. Öyleyse Babil toplumunda kölelerin yanı sıra aslında eski ilkel topluluğun üyeleri olan bir yığın özgür yurttaşın bulunmasına nasıl açıklamalı? Devletin kuruluşundan önce kabaran sularla sulanan toprakların verimliliği, karmaşık ve iyi düzenlenmiş bir sulama sistemine dayanan tarımın doğmasına yardımcı olmuştu. Toprakların ve sulama işlerinin köleci latifundialar arasında bölünmesi, köleleri emeklerinin sonuçları hiçbir şekilde ilgilendirmediğine göre bu sulama tesislerini tehlikeye sokabilecek, tarımın gerilemesine yol açabilecekti. Bunun için devlet kır topluluklarını muhafaza etmeyi daha yararlı buldu. Ama bu üyelerinin sömürüyü bilmedikleri o eski zamanın topluluğu değildi artık. Yeni koşullarda köleci devletin sömürüsü konusu oluyordu. Eskiden olduğu gibi topluluğun üyeleri büyük bir emeğe ve çok sayıda el emeğine gereksinme gösteren barajlara, setlere, kanallara bakıyorlardı. Eskiden olduğu gibi gene tohum ekiyorlar, hasat yapıyorlardı. Ama ürünün büyük bir bölümü krala, rahiplere veriliyor ya da koruma birliklerinin bakımına ve muhafazasına ayrılıyordu. Krallığın gözcüleri sürekli olarak bu sulama sisteminin iyi durumda tutulmasını ve topluluğun üyelerinin harçları, vergileri, düzenli ödemelerini denetliyorlar. Böylece doğrudan doğruya üreticileri, ürettikleri servetlerin en iyi payından yoksun bırakıyorlardı. Durum antik çağın öteki despotik ülkelerindekine, Mısır, Çin, Hindistan, İran, Amerika'daki İnkalar İmparatorluğu ve bunun gibi pek benzemekteydi. Ama her ne kadar köleci devlet kır topluluklarının sürdürülmesinde yarar gördüyse de giderek onun yapısını çökertiyordu. Hükümdar topluluğun topraklarının zararına sistemli bir biçimde genişlettiği büyük arazileri Domaniyanes elinde bulunduruyordu. Devletin en yüksek temsilcisi hükümdarın elinde toplanmış olan topraklar savaşlar sayesinde genişlemişti. Kendi toplumsal temelini güçlendirmek için hükümdar çevresindeki bazı köle sahiplerine, devlet görevlilerine, askerlere ve tapınaklara büyük yurtluklar dağıtıyordu. Bu yurtlukları kendi topraklarından veriyor ya da topluluklardan zorla alıyordu. Üstelik topluluk bazı üyelerinin zenginleşmesi, ötekilerin yoksullaşması sonucu sürekli olarak dağılıyordu. Özgür halk devlete gerek ayni olarak tarım ürünleri ve hayvan, gerek nakit olarak büyük miktarda vergi ödüyordu. Vergiler sayesinde sayıları arttırılan ve yasaların özel koruyuculuğuna alınan pek çok saray vardı. Hükümdar ve tapınaklar, tutsaklar evi denilen özel evlerde yaşayan pek çok köleye sahiptiler. 4. Asya ve Afrika'nın antik çağ imparatorluklarında üretici güçlerin gelişmesi. En eski Asya ve Afrika imparatorluklarında üretici güçler gelişmeye devam ediyordu. Bu arada Babil tarımında da tunçtan ve sonra demirden yapılma avadanlıklar yaygın olarak kullanılıyordu. Zanaatçıların aletleri de iyileşmişti. Hammurabi yasaları çok çeşitli meslek erbabından, tuğlacılardan, dokumacılardan, demircilerden, dülgerlerden, gemi ve ev yapımcılarından ve bunun gibi söz ediyor. Zanaatçılık Mısır'da da çok ilerlemişti. Dokumacılık çok yaygındı. Eski yatay dokuma tezgahı yerine dikey dokuma tezgahı kullanılmaya başlanmıştı. Bakır işleyen demirciler körük yerine tulumdan yararlanıyorlardı. Saban yetkinleştiriliyor, camcılık kendi başına bir zanaat kolu oluyor, tuğlalar pişiriliyor. Zanaatçılık genel kural olarak özgür yurttaşlar tarafından yapılıyor. Ama özellikle inşaatçılıkta en güç ve kaba işler kölelere yaptırılıyor. İlk mekanizmaların ilkin inşaat işlerinde ortaya çıktığı görülüyor. Eski Mısır'da piramitlerin yapılması için koca taş blokları kaldırmak amacıyla kurulmuş özel düzenekler vardı. Asya ve Afrika devletlerinde yapılmış olan su depoları, barajlar ve yatak değiştiren kanallarla yapılan sulama sistemleri kölelik çağındaki teknik ilerlemelere tanıklık ediyor. Nil Nehri üzerindeki Assuan tesisleri en heybetli yapıtlardan birini oluşturur. Deniz ticaretinin gelişmesi gemi yapımının yetkinleşmesine yol açtı. Silahlar da gelişiyordu. Askeri harekatlar sırasında savaş arabaları, koçbaşları kullanılıyordu. Savaş gemileri mancınıklarla donatılmıştı. Meta-para ilişkilerinin gelişmesi. Daha ilkel topluluk döneminde değişimin ilerlemesi sonucu metaların genel eşdeğeri ortaya çıkmıştı. Önceleri genel eşdeğer rolünü hayvan, kürk, deri, fil dişi ve bunun gibi en önemli ürünler oynuyordu. Köleci toplumda genel eşdeğer rolü madenlere, önce demir ve bakıra, sonra altına ve özellikle gümüşe geçiyor. Para genel eşdeğer ve dolaşım aracı olarak ortaya çıktı. Başlangıçta para madenler gibi külçe halinden sonra da özel olarak basılmış para biçiminde kullanıldı. Ticaretin gelişmesi üretime katılmayan yalnız değerinin bir parçasını kendilerine mal ettikleri metaların değişimiyle uğraşan tüccarların doğuşunun nedeni oluyor. Tüccarlar ülke ülke dolaşıyorlar, bazen çok uzaklara gidiyorlardı. Böylece üçüncü toplumsal iş bölümü gerçekleşti. Batı Asya'nın köleci devletlerinde, Yunanistan'da ve Çin'de para, sikke biçiminde İsa'nın ölümü 7-6. yüzyıllarda ortaya çıktı. Çin'de para sikkeleri kare, bıçak, kılıç ya da kürek biçimindeydi. Bazen de yuvarlak ve ortaları kare biçiminde delinmiş oluyordu. Üretim ticari bir nitelik kazanıyor, yani doğrudan tüketimden çok değişime yönelmiş bulunuyor. Kentlerin doğuşu. Zanaatçılığın ve ticaretin gelişmesiyle zanaatçıların toplandıkları ve alışverişin yapıldığı yerlerde kentler belirliyordu. Bu kentler zanaat ürünlerinin üretim merkezi ve ticari çekirdekleri haline geldiler. Birçok durumda kentler eski konaklama yerlerindeki berkitilmiş yerler yanında kültür merkezlerinde, kalelerin, su kaynaklarının, şifalı su kaynakları da dahil yakınlarında, büyük yolların kavşaklarında büyüyordu. Bu arada İsa'nın ölümü 2. bin yıllarında Mekke kenti dondurucu özellikleri olan bir su kaynağının yakınında doğdu. Hacılar, ziyaretçiler kutsal kara taşı ululamak için durmadan oraya akıyorlardı. İsa'nın ölümü 1000 yılının sonlarına doğru coğrafi ortamın elverişli ve bol su kaynakları sayesinde Suriye çölünün vahalarının birinde büyük Palmir site devleti doğdu. Ticari ilişkilerin artması. Ticari ilişkiler her şeyden önce deniz kıyılarında ya da nehirlerin kenarlarında yerleşmiş olan ülkeler arasında kuruldu. İsa'nın ölümü 3000 yıla doğru Akdeniz'in doğu kıyılarının kuzey bölümünde yerleşmiş olan Fenike köleci site devletleri hemen hemen yalnız ticaretle uğraşıyorlardı. Fenikelilerin Küçük Asya, Kıbrıs, Girit, Yunanistan ve aynı zamanda Batı Akdeniz ile ticari ilişkileri vardı. Küçük Asya'dan gümüş ve kurşun, daha sonra demir, Kıbrıs'tan bakır ve bunun gibi ithal ediyorlardı. Eski dünya Asya ve Afrika'nın en uzak ülkelerini birbirine bağlayan ticaret yolları ile kaplanmıştı. Baharat yolu, Kızıl Denizi, kuzeye doğru uzunluğuna geçiyordu. Bu Güney Arabistan'dan ve Akdeniz'in doğu kıyılarındaki kentlerden gelen bir kervan yoluydu. Bu yoldan Hindistan ve Afrika'dan sağlanan buhur, mürri safi denilen zamk, baharat, altın ve daha sonra köle ticareti yapılıyordu. Başka bir kervan yolu Güney Arabistan'ı Mezopotamya'ya bağlıyordu. Tüccarlar Doğu Afrika'nın ticaret eşyasını Arabistan'ı Afrika'dan ayıran Babül-Mendeb Boğazı'ndan geçerek kuzeye gönderiyorlardı. Eski bir kervan yolu Çin'i Orta Asya üzerinden İran'a ve Akdeniz ülkelerine bağlıyordu. Çeşitli Çin metalları, madenler, Marokyan eşya, en çok da ipek, Büyük İpek Yolu denilen bu yolla gönderiliyordu. Kuşanlar Krallığı çağında Orta Asya'da bir ticaret merkeziydi. Bu ülkenin tüccarları Çin'den özellikle cam eşya ve mücevherat taşıyorlardı. Orta Asya, Hindistan'la, batıda Akdeniz'in doğu kıyılarındaki ülkelerle, Doğu Avrupa ve Roma İmparatorluğu ile ticari ilişkilerde bulunuyordu. Meta para ilişkilerinin ilerlemesi, servet eşitsizliğini hızlandırıyordu. Yaşamlarını sürdürebilmek için yoksullar, zenginlerden ödünç olarak iş aletleri, para ve bunun gibi almak zorundaydılar. Çok kez borçlu, alacaklının kölesi haline geliyordu. Böylece köleler ordusu büyüyordu. Borç verenler gittikçe zenginleşerek mesleği para biriktirmek ve bu parayı tefeci faizleriyle ödünç vermek olan tefeci haline geliyorlardı. 5. Sınıf Savaşımı ve Rolü. Sınıflı toplumun ortaya çıkışı ile insanlık tarihi bazı sınıfların yükselişi, ötekilerinin yok oluşu tarihi haline, acımasız bir sınıf savaşımının tarihi haline geldi. Köleci toplumun bütün tarihi sınıflar arası kavgalarla, her şeyden önce kölelerle efendileri arasındaki çatışmalarla doludur. Sınıf savaşımı, sınıfların ekonomik durumlarının ve çıkar çelişkilerinin kutuplaşmasının sonucudur. Sınıfların çıkarlarına gelince bunlar, belirli bir sınıfın, belirli bir toplumsal üretim sistemindeki durumu ile belirlenir. Efendilerinin mülkü olan, kendileri mülkten yoksun bulunan, görülmemiş bir sömürüye boyun eğen kölelerin, kendilerini bu duruma sürükleyen üretim tarzını ve siyasal rejimi ortadan kaldırmakta çıkarları vardı. Oysa efendiler tersine bu üretim tarzını ve siyasal rejimi koruyorlardı. Böylece her ne kadar devrimci anlayışları sınırlı idiyse de köleler devrimci bir sınıf oluşturuyorlardı. Silahlı isyanlar antik çağın Asya ve Afrika imparatorluklarındaki kölelerin sınıf savaşımlarının en göze görünür biçimiydi. Bunun gibi Mısır'da Orta İmparatorluğun sonuna doğru büyük bir halk ayaklanması, kölelerden başka pek çok zanaatçı ve mülksüz yoksul köylünün de katıldığı bir ayaklanma patlak verdi. Eski Çin'de binlerce isyan çıktı. En önemli başkaldırı İsa'nın ölümü 18. yüzyılda oldu. İsyana katılanlar birbirlerini tanımak için kaşlarını kırmızıya boyuyorlardı. Onun için ayaklanmaya kırmızı kaşlar adı verilmişti. İsyancılar arasında köleler, ilkel topluluk üyeleri, zanaatçılar, balıkçılar ve küçük esnaf vardı. Düzenli birliklere karşı bir zafer kazandıktan sonra isyancılar başkente yürüdüler ve başkenti ele geçirdiler. Yönetici sınıf ancak tüm güçlerini seferber ederek ayaklanmayı bastırabildi. Eğer başkaldırmalar başarısızlıkla sonuçlanıyorsa, bu isyana katılanların örgütten ve gerekli disiplinden yoksun bulunmalarından ileri geliyordu. Onların güçleri dağınıktı ve egemen sınıfın iyi silahlanmış güçlerine karşı duramazdı. Bu çağda insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kaldırılmasının gerçek koşulu yoktu ve olamazdı. Ama yenilgilere karşın ilkel topluluklardan kalma varlıklarını hala sürdürmekte olan üyelerin, zanaatçıların ve kölelerin ayaklanmaları büyük bir rol oynuyordu. Çünkü bu ayaklanmalar sömürünün kaba biçimlerine indirilen darbelerdi. Bu ayaklanmalar halkın özgürlük savaşımının ilk deneyimleri oldular. Bu savaşımın temellerini atıyorlar ve onun geleneklerini güçlendiriyorlardı. Geçici başarılar bile doğrudan doğruya üreticilerin durumunda az çok bir iyileşme ile sonuçlanıyordu. Bu da en sonunda üretici güçlerin açılıp gelişmesine yardım ediyordu. 6. Eski köleci toplumlarda ideoloji ve kültür. Dinin rolü. En eski antik çağ köleci devletlerinin ideolojilerinin ayırt edici özelliği dinsel niteliklerdir. Bu, Babil, Mısır, Hindistan, Urartu, İran ve eski Amerika devletleri için aynı ölçüde doğrudur. Dinlerin biçimleri, ayinleri, efsanelerin konusu değişik olmakla birlikte dinsel öğretilerin temeli aynı kalıyordu. Çalışanlar söz dinlemeli, boyun eğmeliydiler. Yoksa bu dünyada ya da öbür dünyada tanrılar kendilerini cezalandırırdı. Binlerce dinsel öğreti daha o zamandan otoritelere boyun eğmemiş olanların tanrısal cezası olan cehennem kavramını, yeryüzündeki acıların, üzüntü ve güçlüklerin ödülü olarak cennet kavramını özünde taşıyordu. Rahipler kendilerini, halk yığınlarını çeşitli araçlarla zenginlerin iktidarının Tanrı'dan geldiğine inandırmaya adıyorlardı. Despotik devletlerde krallık yetkisinin ve kralın kendisinin tanrısallaştırılması bu rahiplerin çabalarının en belirgin sonucu oldu. Ölümlü dünyamızda bir tek efendinin kutsallaştırılması dinsel betimlemelerde tanrılar arasında da bir kral imgesini yaratmalıydı. Çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa bu aşamalı geçişi eski köleci devletlerin çoğunda değişen bir ölçüde ve çeşitli biçimlerde gözleyebiliriz. Emekçiler doğa karşısında ve sömürücüler karşısında güçsüzdüler. Bu halk yığınlarının bilincinde egemen sınıf ideolojisinin yerleşmesi için uygun bir ortam yaratıyordu. Bununla birlikte daha o zaman bile bu idealist dünya anlayışı artık çok güçlü değildi. Materyalizmin ve diyalektiğin öğelerinin gelişmesi. Dinsel anlayışları başlıca iki etken baltalıyordu. Birincisi pozitif bilgilerin birikmesidir. Üretici güçlerin ilerlemesi, doğa yasalarının birbiri ardında keşfedilmesine olanak sağlıyordu. Fırat ve Dicle havzalarında oturanlar, o zamana değin su baskınlarını, bilinmeyen ve doğaüstü güçlerin ani öfkelerinin bir ifadesi olarak düşünürken, giderek su baskınlarının nedenlerini anladılar ve nehirlerin devirli kabarmalarını ve taşmalarını önceden bilebildiler. Safça, naive, materyalist görüşler, giderek insanların bilincinde kendilerine bir yol açıyordu ve hatta çok kez ilk materyalist öğretileri doğuruyordu. Örneğin İsa'nın ölümü 2000 yılın ikinci yarısında evrenin yapısı konusundaki dinsel anlayışları yalanlayan materyalist görüşlerin oluştuğu görülüyor. Antik çağ materyalist filozofları evrenin öğelerden kurulmuş olduğunu öne sürüyorlardı. Her şey diyorlardı hareket halindedir ve iki kozmik gücün yani aydınlık ile karanlığın arasındaki karşılıklı etki sonucunda durmadan değişir. Böylece yalnız materyalizmin değil diyalektiğin de ilk filizleri beliriyordu. Egemen ideolojinin, efendiler sınıfının ideolojisinin geniş halk yığınları üzerindeki etkisini azaltan ikinci önemli etken emekçilerin çetin yaşantısıdır. Sefaletten kurtuluş yolu olmadığı için, haklardan yoksun oldukları için yalnız köleci devlete karşı değil, rahiplere karşı da ayaklanıyorlardı. Bilim ve sanatlar. Salt ekonomik gereksinmeler, Asya ve Afrika'nın antik köleci devletlerinde soyut düşüncenin ilkel biçimlerine dayanan bilimsel bilgilerin ana çizgilerini yaratıyor. Hesaplar yapma ve tarlaları ölçme zorunluluğu, matematiği, aritmetik ve geometriyi ve gök bilimi, takvimler sistemini doğurdu. Daha sonra kimya ve fiziğin öğeleri de gelişiyor. Babil'de örneğin matematik gelişmişti ve bir bakıma Yunanlılarda ve Romalılarda daha sonra ulaşacağı düzeyden ilerideydi. Burada bütün sayıları minimum işaretlerle ifade etmeye olanak sağlayan bir sayılama söz konusudur. Yavaş yavaş Asya ve Afrika halkları yazı yazmayı öğreniyorlar. Başlangıçta tasviri şekillerle yazıyı ya da piktografiyi kullandılar. Konuşulan dilden bağımsız olan ve figürlerle ifade edilen sahnelerin birleşmesi, eşyanın ve hareketin anlaşılması olanağını sağlıyordu. Piktografi, biçimleri çizerek yazma, yavaş yavaş bir simgesel ideografi, fikirleri çizerek yazma yazısı haline, desen de simge haline geliyor. Gelişen köleci devlet, yasaları ve yargıları kesinlikle ifade etmek, zenginliklerin sayımını yapmak ve karakterlerini özel olarak belirtmek, satın alınan ya da depo edilen metaların nitelik ve niceliklerini kaydetmek ve bunun gibi gereğini duydu. Örneğin eski Mısırlılar ideografik yazı ile sessizlerle yazının yani yalnız sessiz harfleri temsil eden işaretlerle yazının karışımı olan hiyeroglif icat ettiler. Alfabetik yazı ilkin Fenikeliler tarafından icat edildi ve kullanıldı. Bugünkü alfabelerimizin çoğunun ilk örneği olan Yunan ve Elam alfabelerinin temelinde Fenikelilerin alfabesi vardır. Mezopotamya halklarının ideografi ve çivi yazısı edebiyatın açılıp gelişmesine yardımcı oldu. Tarihçiler Babil'in Gılgameş destanına karşı büyük bir ilgi duyarlar. Yiğitlik dolu kahraman Gılgameş, doğaüstü hatta tanrısal güçlere karşı savaşın verdi. İnsanın ölümsüzlük hakkı uğruna savaştı. Eski Asya ve Afrika halklarını dikkat çekici sanat yapıtları, zengin bir şekilde süslenmiş seramikler, kemikten, taştan, ağaçtan ve başka maddelerden heykeller, tapınak duvarları üzerinde ve mezarların içinde göz alıcı freskler yarattılar. Londra'daki Britanya Müzesi, Paris'te Louvre, Batı Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın birçok müzeleri, Asya ve Afrika kültürlerinin sömürgeciler tarafından çalınmış ya da çok ucuz fiyatlarla satın alınmış değerli yapıtlarını saklamaktadırlar. Mezopotamya, Mısır, Harzem, Urartu, Hindistan ve Çin gibi antik devletlerin mimarlığı bize zengin bir miras bıraktı. Çeşitli yapıtlar oranlara uymanın klasik örnekleridirler. Antik çağ Asya ve Afrika halklarının üretim, bilim, edebiyat, sanat alanında gerçekleştirdikleri şeyler özellikle Akdeniz ülkeleri ve hele günümüzün Avrupa devletlerini doğuran ülkelerin kültürleri üzerinde büyük etki yaptı. Her ne kadar bu evrim oldukça yavaş olduysa da yeni bir toplumsal düzende Asya ve Afrika halkları maddi ve manevi kültürün öncüleri oldular. Öte yandan Asya ve Afrika halklarının deneyimi Yunanistan'ın ve Roma'nın köleci toplumlarında üretici güçlerin hızla gelişmesine katkıda bulundu.